Ayrım 31. Sayfa 266. Birkaç kişi el ele tutuşup kalabalığı sırtlarıyla iterek geniş bir halka oluşturdu. Dövüşçüler birbirlerini tartarak sağ kollarını ileri uzattılar. Sol yumruklarını ise göğüslerinde tuttular. Oradaki uzmanlar Sitanov'un Mordov'dan daha uzun kollu olduğunu hemen fark ettiler. Ortalık sessizleşti. Dövüşçülerin ayakları altında kar hışırdıyordu. İzleyicilerden biri gerginliğini yenemeyerek dokunaklı ve coşkulu bir sesle mırıldandı. Hadi ama başlayın be. Sitanov bir sağ salladı. Mordov sol eliyle bu yumruğu savuşturdu. Bunu fırsat bilen Sitanov rakibinin midesine bir direkt vurdu. Mordov hırladı, gerileyerek keyifli bir sesle ''Genç menç ama hiç de aptal değil.'' dedi. Derken iyice kapıştılar, birbirlerinin göğsüne güçlü yumruklar atıyorlardı. Birkaç dakika sonra her iki takımın taraftarları da coşkuyla bağırıyordu.
''Haydi ikon ressamı, baştan aşağı boya vur şuna bu, kabartmayla süsle onu.''
Mordov, Sitanov'dan daha güçlüydü ama hareketleri ondan daha ağırdı. Yumrukları çabuk değildi. Attığı her yumruğa karşılık 2-3 yumruk alıyordu. Ama yediği onca yumruğa karşın Mordov'un vücudunda hiçbir belirti yoktu. "Oo" diye söyleniyor, sürekli gülüyordu. Ansızın koltuklarına bir yumruk patlatarak Sitanov'un omuzunu çıkarıverdi. Birkaç kişi bir ağızdan bağırdı.
''Dövüşü durdurun, berabere kaldılar.''
İnsan halkasını yararak dövüşçüleri ayırdılar. O zaman Mordov tatlı bir sesle
''Bu ikon ressamı bence pek güçlü değil ama çok tez ayaklı. Burada herkesin önünde çekinmeden söylüyorum. Çok iyi bir boksör olacak.''
Sonra gençler arası herkese açık dövüşler başladı. Ben Sitanov'u alıp hastanedeki çıkıkçıya götürdüm. Onun bu davranışı gözümdeki saygınlığını iyice arttırmıştı. Şimdi ona daha büyük bir saygı ve yakınlık duyuyordum. Sitanov oldum olası doğru sözlü ve namuslu biriydi. Böyle olmayı sanki görev sayıyordu. Ama yaygaracı Kapendyukin ısrarla iğrenç düşünceler ileri sürerek onu iğneliyordu.
''Ah oğlum ah, her şeyin göstermelik. Bayram arifesindeki semaver gibi ruhunu temizleyip parlattın. Şimdi nasıl da parlıyorum diye şişiniyorsun. İyi ama senin ruhun bakırdan. Sen kahrolası, baş belasının tekisin.''
Sitanov büyük bir soğukkanlılıkla hiç oralı olmaz, hiçbir şey söylemez, işine ya da Lamentop'un defterine geçirmeye devam ederdi. Tüm boş zamanını kopyalama işine ayırıyordu. Bir gün kendisine öneride bulundum. ''Para ver, kendine bu kitabı satın alabilirsin.'' ''Hayır, kendi elimle kopyalamak daha iyi.'' diye karşılık verdi. Güzel, ince el yazısıyla süslü püslü bir sayfa doldurduktan sonra mürekkebin kurumasını beklerken usulca okumaya başladı. Hiç acımadan ve pişmanlık duymadan, ne gerçek bir mutluluğun ne de sonsuz güzelliğin olduğu o toprağa bakacaksın. Sonra gözlerini yumdu. ''Bu çok doğru.'' dedi. ''Of be, adam gerçeği nasıl da iyi biliyor.'' Sitanov'la Kapendyukin arasındaki ilişkiye şaşıyordum. Kazak sarhoş olunca arkadaşıyla hep kavga etmeye kalkardı. Sitanov uzun süre onu bu işten caydırmaya çalışırdı. ''Çek git şuradan, başlatma şimdi.'' Ama sonra sarhoş kazağı öylesine acımasızca döverdi ki, böyle kavgalarda genellikle kılları bile kıpırdamadan seyretmeye alışık olan diğer adamlar işe karışarak bu ikisini ayırırlardı. Günün birinde Yevgeni'yi zamanında durduramayacağız, herifi elinde kalacak derlerdi. Kapendyukin ayık olduğu zamanlarda Sitanov'a ağır hakaretlerde bulunmaktan, onun şiir tutkusuyla ve mutsuz aşk serüveniyle alay etmekten geri durmazdı. Hem de bunu en açık saçık bir yoldan yapar ama karşısındakinin kıskançlığını kışkırtmayı bir türlü başaramazdı. Stanov, kazağın alaylı sözlerini sessizce dinler, hiç gücenmez, hatta kimi zaman Kapendyukin'le birlikte kendisi de gülerdi. Yan yana uyuyorlardı. Geceleri uzun süre birbirleriyle fısır fısır bir şeyler konuşuyorlardı. Bu söyleşileri korkunç merak ediyor, birbirine böylesine karşıt iki insanın böylesine can ciğer bir biçimde konuşacak ne bulduklarını öğrenmek istiyordum. Ne zaman onlara yaklaşsam kazak ne istiyorsun diye çıkışıyordu. Stanov olsa beni fark etmiyordu bile. Ama bir gün beni yanlarına çağırdılar. Kazak sordu. Eğer zengin olsaydın ne satın alırdın Maksimiç? Birçok kitap. Daha başka? Bilmem. Kapendyukin bıkkınlıkla hadi canım sen de dedi. Stanov sakince görüyorsun işte dedi. İster genç ister yaşlı hiç kimse bilmiyor. Ben ne diyorum sana? Zenginlik kendi başına yararsız bir şey. Her şeyin bir amacı olmalı. Ne demek istediğini sordum. Kazak, uykumuz kaçtı dedi. Öylesine laflıyoruz işte. Sonraları bu söyleşileri yakından dinleyince bu gece konuşmalarının çoğunlukla gündüzde konuştukları şeyler olduğunu keşfettim. Tanrı'dan, doğruluktan, mutluluktan, kadınların şapşallığından ve açık gözlülüğünden, zenginlerin tamahkarlığından, yaşamın nedenli karmaşık ve akıl sırrı ermez olduğundan söz ediyorlardı. Söylediklerini hep büyük bir tutkuyla dinliyordum. Bu beni heyecanlandırıyordu. Neredeyse herkesin aynı konudan söz ediyor olması beni sevindiriyordu. Yaşam berbattı. Onu düzeltmek gerekirdi. Ama şunu da aynı zamanda görüyordum ki daha iyi yaşama isteği bu insanlar üzerinde hiçbir zorlayıcı etki uyandırmıyor, atölyedeki hiçbir şeyi değiştirmiyordu. Bütün bu konuşmalar kasvetli bir boşluğun ardında uzanan yaşama açılıyor, parlak ışıklar saçarak onu aydınlatıyordu. İnsanlar rüzgarın saçıp savurduğu samanlar gibi ısrarla ve amaçsız bir biçimde bu boşlukta sürükleniyordu. Büyük bir zevkle en ince ayrıntılarıyla bir takım konuları tartışıyor, hep birilerini eleştiriyor, övüyor, en eften püften nedenlerle birbirlerini derinden yaralıyorlardı. Atölyenin girişinde bulaşık teknesinin bulunduğu çürük döşemenin altından, çürük, ıslak ve küflü bir delikten keskin bir toprak kokusu ve ayaklarımızı donduran bir soğuk gelirken onlar öldükten sonra neler olacağını anlamaya çalışıyordu. Pavel'le bu deliği samanla ve çaputla tıkıyorduk. Atölyedekiler bu döşeme tahtasını değiştirmekten sık sık söz ediyor ama delik günden güne büyüyor, rüzgarın sert estiği günlerde bacadan gelircesine delikten içeri soğuk hava saldırıyor, herkes üşütüp öksürmeye başlıyordu. Vantilatörün metal pervanesi iğrenç uğultulu bir gürültü çıkarıyor, bu yüzden de herkes küfrü basıyordu. Ben pervaneyi yağlayınca Ziharev kulak kabarttı ve ''Uğultu kesildi'' dedi. ''Artık kafamızı şişiremez.'' Hamamdan dönünce kirli ve tozlu yataklara yatıyorlar. Bütün bu pis ve kötü kokular hiç kimseyi rahatsız etmiyordu. Yaşamı güçleştiren ama kolayca giderilebilecek birçok önerimiz vardı. Ama bu iş için kimse kılını kıpırdatmıyordu. Sık sık söyleniyorlardı. Kimse kimseye acımaz, ne Tanrı acıyor ne de biz insanlar. Ve Pavel'le ikimiz pisliğin ve böceklerin yiyip kemirdiği, ölmek üzere olan Davidov'u yıkadığımızda herkes güldü. Gömleklerini çıkararak bit olup olmadığını araştırmamızda bile istediler. Bize hamam tellallığı dediler. Utanç verici ve çok gülünç bir şey yapmışız gibi bizimle alay ettiler. Davidov, Noel'den Paskalya'ya kadar yatağına mıhlandı kaldı. Sürekli öksürüyor, yukarıdan kanlı et parçaları tükürüyor. Bulaşık kovasına düşmeyen kanlı tükürükler döşemeye yayılıyordu. Geceliğin sayıklayarak bağırıyor, herkesi uyandırıyordu. Neredeyse her gün herkes aynı şeyi söylüyordu. Onu hastaneye yatırmalı. Ama önce Davidov'un karne tarihinin geçmiş olduğu keşfedildi, sonra da iyileşmeye yüz tuttuğu görüldü. En sonunda karar verildi. Her neyse, nasıl olsa yakında ölecek. Duvidov'un kendisi de söz veriyordu. Evet, fazla uzatmayacağım. Sakin bir gülmece anlayışı vardı. Ufak tefek şakalarla atölyedeki o öldürücü can sıkıntısını dağıtmaya çalışırdı. Esmer, kemikli yüzünü ranzadan aşağı uzatır ve ıslımsı bir sesle seslenirdi. Tahtalar üzerinde yukarı taşınacak birine kulak verin. Ve sonra saçma bir dörtlüğü ezbere okurdu. Ben tahtalar üzerinde yaşarım, erken uyanırım. Uyurken ya da uyanırken beni hamam böcekleri yer. İşçiler sevinerek kendini kapıp koyuveriyor derlerdi. Kimi zaman Pavel'e onun ranzasına tırmanırdık. Şimdi bizimle şakalaşmaya çalışırdı. Size ne sunsam acaba benim saygıdeğer konuklarım? Şöyle güzel küçük bir örümceğe ne dersiniz? Yavaş yavaş ölüyordu ve bu durum canına tak demişti. Bundan duyduğu rahatsızlığı açıkça söylerdi. Geberemediğim gitti. Gerçekten korkunç bir şey. Yüzündeki ölüme meydan okuyan hava Pavel'i korkuturdu. Geceleyin beni uyandırıp fısıldardı. Maksimiç, ister misin şimdi ölüversin? Eğer geceliğin ölecek olursa biz onun altında yatıyor olacağız. Ah tanrım, cesetlerden ödüm kopuyor. Ya da şöyle söylerdi. Ne diye yaşadı? Yaşadı da ne oldu? Henüz 20'sinde bile değil ama ölüyor. Pavel, mehtaplı bir gecede beni uyandırdı. Gözlerini iri iri açarak korkuyla bana baktı ve dinle dedi. Davidov'un ranzasında hırıldadığını, çabuk çabuk ama tane tane söylendiğini işitebiliyordum. Buraya gel, ye. Sonra hıçkırmaya başladı. Pavel çok korkmuş bir sesle ölüyor dedi. Yemin ederim ölüyor. Bütün bir gün avludaki karları yüklenip çayıra taşımıştım. Öylesiye yorgundum. Uyumak istiyordum ama Pavel yalvararak başımın etini yiyordu. Ne olur uyuma, Allah aşkına uyuma. Ve ansızın yerinden fırladı ve avaz avaz bağırdı. Kalkın, Davidov öldü. Birileri uyandı. Birkaç karartı yatağından atladı. Birbirlerine öfkeyle sordular. Kapendyukin de ranzaya tırmandı ve korkmuş, şaşırmış bir sesle "Evet," dedi. "Sanırım gerçekten ölmüş. Hala sıcak ama." Ortalığa sessizlik çöktü. Ziharev haç çıkardı. Battaniyesine sarınarak "Eh, ruhu huzur bulsun," dedi. Biri ortaya bir öneri attı. Onu koridora götürelim. Kabendyukin ranzadan aşağı atladı, pencereden baktı. Bırakalım sabaha kadar yerinde yatsın. Sağken de kimseye bir zararı dokunmazdı. Pavel kafasını yastığa gömdü, hıçkırıyordu ama Stanov uyanmamıştı bile. 15. Bölüm. Kırlarda karlar çözülüyor ve kış bulutları da eriyerek yağmur ve sulu sepken kar halinde yeryüzüne dökülüyordu. Güneş günlük koşuşunu daha yavaştan alıyor, havalar ısınıyordu. Sanki ilkbahar çoktan gelmişti de salt oyun olsun diye Nijni dışındaki kırlarda saklanıyor, kentin içine dolacağı uygun zamanı bekliyordu. Sokaklar kırmızıya çalan kahverengi çamurlara bulanmıştı. Dükkanların arasındaki geçitlerden küçük seller akıyor. Arestantskaya alanında karların yer yer eridiği bölümlerde serçeler gibi telaşlı oldukları görülüyordu. Bu ilkbahar seslerinin üstünde sabahtan geceye kadar durup dinlenmeksizin Paskalya çanları çalıyor, insanın yüreğini usulca burkuyordu. Çanların bu vuruşlarında halinden yakınan bir ihtiyarın homurdanması gibi acılı bir şeyler vardı. Sanki çanlar her şeyden soğuk bir umutsuzlukla söz ediyordu. Öyleydi, öyleydi. İsim günümde işçiler bana Papa Alexei'nin küçük, güzel bir ikonunu armağan ettiler. Ziharev bugünmüş gibi anımsadığım uzun bir tören konuşması yaptı. Parmaklarıyla oynayarak ve kaşlarını kaldırarak "Sen kim olduğunu sanıyorsun?" dedi. "13 yaşlarında öksüz bir çocuktan başka bir şey değilsin. Ben senden neredeyse 4 kat daha yaşlıyım. Her şeye dürüstçe ve cesaretle baktığın için seni takdir ediyor ve hayranlık duyuyorum. Umarım hep böyle kalırsın. Sonra Tanrı'nın kullarından ve Tanrı'nın insanlarından söz etti. Ama ben kullarla insanlar arasındaki farkı asla anlayamıyordum. Sanırım bu onun açısından pek açık değildi. Konuşması sıkıcıydı. Adamlar ona gülüyordu. İkona sarılmış, aval aval dikiliyordum. Duygulanmış ve utanmıştım. Sonunda Kapendyukin bıkkın bir sesle Hatip'e bağırdı. ''Bırak şu cenaze duasını. Çocukcağız kulaklarına kadar mosmor kesildi be.'' Sonra omuzuma pat pat vurdu ve o da beni övmeye başladı. ''Senin en beğendiğim yanın herkese çok dostça davranma. Bu iyi bir şey. Bana sevgiyle bakıyorlar, utangaçlığımla nazikçe alay ediyorlardı. Eğer biraz daha sürse, bu insanların bana gerçekten ihtiyaç duyduklarını hissetmenin verdiği sevinçle hıçkırıklara boğulacaktım. Gel gelelim daha o sabah tezgahtar dükkanda başıyla beni göstererek Piotr Vasilyev'e ''Yaramaz bir çocuk, hiçbir şeye yaramıyor.'' demişti. Her zamanki gibi dükkana sabahtan gitmiştim ama öğleden sonra tezgahtar bana ''Eve git, çatıdaki karları küre ve bodruma doldur.'' dedi. O gün isim günüm olduğunu bilmiyordu. Ben evdekilerin de bilmediğini sanıyordum. Atölyedeki kutlama töreni bitince üstümü değiştirdim, dışarı çıktım, çatıya çıkarak kışın bol bol yağan ve kalın kütleler halinde birikmiş olan ağır karları süpürmeye başladım. Ama kendimi kaptırıp bodrum kapısını açmayı unutmuştum. Şimdi ise karlar kapıyı örtmüştü. Aşağı atlayıp da yaptığım yanlışlığı görünce hemen kapının önünü açmaya çalıştım. Karlar ıslaktı ve topraklaşarak birbirine yapışmıştı. Tahta kürekle küremek son derece zordu. Metal bir küreğim de yoktu. Küreği sallarken ortadan kırılıverdi. Tam o anda da tezgahtar kapıda bitiverdi. Küçümseyerek dudak büken tezgahtar yanıma gelirken ''Oo!'' dedi. ''Sen ne biçim işçisin be? Allah'ın belası! Şu sersem kafana bir patlatacağım şimdi.'' Küreğin sapını kapıp bana doğru salladı. Geri çekilerek öfkeyle bağırdım. Ben buraya avlu süpürmek için alınmadım. Küreğin sapını bacaklarıma fırlattı. Ben de bir toprak kar alıp suratına attım. At gibi kişneyerek tabanları yağladı. Süpürmeyi bırakarak atölyeye döndüm. Birkaç dakika sonra tezgahtarın nişanlısı koşa koşa aşağı geldi. Anlamsız suratı sivilcelerle dolu, aklı bir karış havada bir kızdı. ''Maksimiç, yukarı!'' dedi. ''Gelmiyorum işte!'' dedim. Larionic şaşkın ve korkulu bir sesle yavaşça sordu. ''Ne demek gelmiyorum işte?'' Böyleyken böyle deyip anlattım. Üzüntüyle kaşlarını çattı, yukarı çıkarken fısıldadı. ''Senin de öfken burnunda canım!'' Atölyede bir uğultu koptu. Herkes tezgahtara sövüp sayıyordu. ''Kapendyukin!'' ''Şimdi seni sepetlerler.'' dedi. Ama ben bundan korkmuyordum. Tezgahtarla aramız epeydir açıktı zaten. Gittikçe benden daha çok nefret ediyordu. Ben de ona dayanamıyordum. Yine de bana öyle aptalca davranmasının nedenini anlamak istiyordum. Örneğin dükkanda yere bozuk paralar atıyordu. Yerleri süpürürken onları topluyor ve tezgahın üzerinde dilenciler içinde birkaç kapik bulunan fincana koyuyordum. Sonunda dayanamayıp tezgahtara patladım. Yere para atmakla boşuna zaman harcıyorsun. Hemen parlayarak bağırdı. Bana akıl öğretmek sana mı kaldı? Ben ne yaptığımı biliyorum. Ama hemen ardından kendine geldi. Ne demek boşuna zaman harcıyorsun? Paralar kendiliğinden düşüyor işte. Dükkanda kitap okumamı yasakladı. ''Sen kendi işine bak. Kutsal kitap bilgini olacak halin yok ya, küçük asalak.'' Ama beni şu bozuk para tuzağına düşürmeye çalışmaktan hiç geri durmadı. Yere attığı para ben süpürürken döşemenin aralığına düşse hemen beni hırsızlıkla suçlayacaktı. Bu oyuna son vermesini bir kez daha söyledim. Ama hemen aynı gün meyhanenin sıcak suyla dönerken bitişik dükkanın tezgahtarına akıl öğrettiğini işittim. Kafasına gir de dua kitaplarını çalışsın. Yakında büyük miktarda mal gelecek. 3 sandık dolusu. Benden söz ettiklerini anladım. Ben dükkana girince ikisi de sus pus oldu. Aslında bana aptalca tuzak kurdukları konusunda başka kanıtlarım da vardı. Bitişik dükkanın tezgahtarı daha önce de orada kalmış, çalışmıştı. İyi bir satıcıydı ve çok içerdi. İçkiye başladığı dönemde mal sahibi onu işten atmış ama sonra bu kurnaz bakışlı çöp gibi ince adamı yine almıştı. Yumuşak başlı ve kişiliksizdi. Patronunun en küçük buyruğunda hoplayıp zıplamaya hazırdı. Bıyık altından kurnaz kurnaz gülümser, bir takım inciler yumurtlamayı severdi. Bembeyaz ve sağlam dişleri olmasına karşın çürük dişli insanlarınki gibi ağzı pis pis kokardı. Bir gün öyle bir şey yaptı ki beni çileden çıkardı. Dostça gülümseyerek yanıma geldi. Sonra birden şapkamı kaptı ve saçlarıma yapıştı. Dövüşmeye başladık. Beni galeriden dükkanın içine doğru itti. Döşeminin üstünde duran büyük ikon dolaplarının üstüne düşürmeye çalışıyordu. Düşürmeyi başarsa camlar ve oyma yapıtlar kırılacak ve belki de çok pahalı birkaç ikon çizilecekti. Neyse ki pek güçlü değildi. Hakkından geldim ve şaşkınlık içinde gördüm ki bu sakallı adam döşemenin üstüne oturmuş, kırık burnunu silerek acı acı ağlıyordu. Ertesi sabah patronlarımız bir yere gidince ikimiz de yalnız kaldık. Sağ gözünün yanındaki ve burnundaki çirkin şişlikleri ovuşturarak son derece dostça bir havayla "Ben seninle isteyerek mi dövüştüm sanıyorsun?" dedi. "Hiç de değil, ben aptal mıyım? Senin kazanacağını elbette biliyordum. Çünkü ben zayıfım, çok da içki içiyorum." Patron dedi ki "Git şuna vur, dükkanda büyük birçok şey kavga sırasında kırılıp dökülsün. Patronuna olabildiğince fazla zarar ziyan versin ki para yitirsinler. Bana kalsa hiç böyle bir şey yapar mıyım? Suratını bir güzel dağıttın işte." Ona inandım ve acıdım. Kendisini sık sık döven karısıyla aç açına yaşadığını biliyordum. Bununla birlikte sormaktan kendimi alamadım. "Eğer birini zehirlemeni isteseler yapar mıydın?" Tezgahtar yan gözle süklüm püklüm baktı ve yumuşak bir sesle karşılık verdi. "O bunu bana yaptırır. O her şeyi yapabilir." Az sonra benden bir ricada bulundu. Ayrım sonu. Sayfa 275.